Ayrım 2.
Her roman aslında bir otobiyografidir. André Malraux. Dinle neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede. Mevlana Naifi. Hepsi yaşandı, bitti. Zamanları birbirine karıştı, tek bir zaman gibi oldu. Şimdi anlatmaya, sıraya koymaya, çözmeye çalışıyorum. Hepsi bittikten sonra. Bir roman ve bir canına kıymış sizi takip edebilir. Bu gece yarısında, o gece yarısında, her gece yarısında, kim bilir hangi yapayalnız gece yarısında, ölüm yanı başındaymışçasına, birileri ölüler, canına kıymışlar, anı hayaletleri daima gözetliyorlarmışçasına, yazdıklarını, çiziktirdiklerini, kağıt parçaları, not defterleri, bloknottan kopartılmış yapraklar, buruşturulup atılacak şeyler, okuyor ve anlamaya, kavramaya, çözmeye çalışıyordu. Ana iskeletleri. Bir kadın sana kitap sallıyordu selam yerine. Havuza doğru yürüyorsun. Manolya ağacı çok ihtiyarlamış. Bana gülümsüyordun, sanki az önceydi. Bu gecenin işi, ana iskeletlerini tasfiye etmek. Tasfiye, temizleme, arıtma. Ama bir yandan da batan ticari kuruluşta hesapların kesilmesi. Alacaklılara ortada kalan maldan, paradan. Gülümsedi. Yazarlığınız günün birinde batkıya uğrayabilir. Bu gece bu iş bitmeli. Gün ağmadan bitmeli. Anı hayaletlerinden kurtulacaktı. Bir roman ve bir canına kıymış peşinizi bırakmayabilir. Peşinizi silmiş, karalamış, ardınızı yapmış. Peşiniz, ardınız yineleyip duruyor, karar veremiyordu. Belki de ilk hali, takip, boşluktaki tümce, tümceler işe yarayacak gibi, başlangıç tümcesi, belki de anahtar tümce. Yazmaktan tam vazgeçtiğiniz sırada yeniden yazmak tutkusu. Alacaklılardan kaçmak, yazmaya gizlice, gözlerden ırak devam etmek. Defterin bir satırında, kağıt parçaların birinde, herhangi bir bloknot yaprağındaydı anahtar tümce. Birkaç sözcük, virgüller, nokta. Sonra hemen başlayacaktı. Birdenbire çözülecek, arkası gelecek. Yıllar öncesinin coşkularıyla, coşumlarıyla, sevinç ve hayalleriyle yeniden başlamak, bir an önce yazıya çiziye koyulmak, romanlar, öyküler. Tek satırı yazılmamış ama adları ille konmuş. İlk gençliğinin adlar defterini hatırladı. Bir yan öykü adı bulmuştu. Romanlar yazmak istiyor, roman adları uyduruyordu. Düşler, uçucu, kırılgan, ışık aylasıyla kuşatılmış. Hayaller içinde yazardı. Esrimiş, kalbi daha hızlı çarpıyor. Ne oldu sana? Hayli donuk, hayli uzak. Kağıda bakıyordu. Yırt at, artık yırt at. Ve yırtıp atıyordu. Hayır, buruşturdu. Galiba yırtıp atmak istemedi. Yırtmaya kıyamadı. İşe yaramayacak, yazılıp çizilmiş, kullanılmış, görevleri, işlevleri bitmiş, saklanması için sebep kalmamış kağıtları atamazdı. Eskiden, çocukluğunda. Herkesin bir çocukluğu vardır. Sonra bazı çocuklar büyür, bazıları bir türlü büyümez. İşitmediği bir sesle irkildi. Buruşturup attılar. Sen onu buruşturdun, attın. O seni, hayat hepinizi buruşturdu. Bunu yazmayacağım, bu çok acıklı. Zaten hemen kıvrak bir sahneyle başlamalı. Sevişme sahnesi, gerilim, tarih kırıntıları. Bir de bakıyorsunuz kadınla erkeğin çırılçıplak, anadan doğma, hapur hapur sevişmeleri, mütareke senelerindeymiş. Roman birbirlerinin iç çamaşırlarını yırtarcasına çıkarmalarıyla başlıyormuş. Hayat seni buruşturmuş, onu buruşturmuş, kimin umuru? Telefona uzanmak istedi, telefon açmak, bir telefon açmak, vazgeçti. Küçük dolabı görevlerini uslu uslu yapmış, işe yaramaz kağıtlarla doluydu. Gazete, dergi kesikleri, hatta otobüs, sinema, tiyatro biletleriyle, kese kağıtlarıyla. Puslu beyaz kasap kağıtlarını saklayıncaya kadar. Sen delisin, çöp tenekesinden mi çıkardın bunları? Çıldırdın mı sen? Bunlar atılacak, hemen atılacak. Sonra da doktora gideceksin. İçinde korkular, insanlar beni niye anlamıyor? Annem babam beni niye anlamıyor? O yalnızlık o kadar eskilerden, unutulmuş günlerden kalma. Anlatabilirim artık, anlatmak istiyorum. Saklanması için sebep kalmadı. Annem babam öldüler. Anlatacaklarımı okuyamayacaklar. Anlattığımı öğrenemeyecekler. Onları kırmayacağım, öldüler. Bir anı iskeleti oldular. Baskıları, üzünç verişleri kalmadı. Aman yarabbi, kıymalı kağıtları saklıyor. Ev kurtlanacak. Ev kurtlanmadı. Evi anlatmayacak. Buruşturduğu kağıda bakıyordu. Sonra bir sigara yaktı, elleri titriyordu. Gece ilkbahar gecesiydi. Yazı masasının üstünde 4-5 çakmak yan yana. Gülümsemek istiyordu. Hepsi bittikten sonra ve hepsine, her şeye, bir öykünün birkaç satırında, bir romanın 3-5 sayfasında rastladıkça roman keşisi olmuşlar, ayrıntı olmuşlar, çağrışımlar getirmişler, yazar onları dondurmuş, kitaplara hapsetmiş, sevgiler, dostluklar, aşk. Onlar çok yaşadılar ve hayatta mihnetler taşıdılar. Halil Vedat anne babasını çağırıyordu. Buraya gelsinler artık, buraya, ölümden sonra bilmediğimize, bilemediğimiz yere. Kavuştular mı? Belki de birbirlerinde yok oldular. Halil Vedat'ın annesinin ismi neydi? Babasınınki Halit Ziya Uşaklıgil, Vedat'ın düşsel çağrısını yazan Halit Ziya Bey'di. Eğer varsa orada. Orada biz de kavuşacak mıyız? Anne babası göründüler. Berlin'de bir otel odasında hep birlikte fotoğraf çektiriyoruz. Babam fotoğraf makinesini ayarlayıp koşarak yanımıza geliyor. Henüz yaşamak istiyordu, daha yaşamak. Anne babası silindiler. Fakat kavuşmak silinmedi. O hiç silinmedi. Şuna kavuşmak, ötekine kavuşmak, bir başka kişiye, en eski dosta, ilk aşka, son kişiye, tanımadıklarına. Kül tablası izmarit doluydu. Buruşturamadı. Ve bir canına kıymış. Halil Vedat için kötümser, upuzun bir roman yazmak istediğini hatırladı. Bir acı hikayeyi okuduktan sonra. O kadar kötümser ki romanı okuyanlar bir daha öyle acılara yol açmayacaklar. Hiçbir şey kalmamış, silinmiş. Sonra günün birinde yeniden hatırlanabilir. Ne zaman hatırlanabileceği belli değil. Niye ilk bu kağıt ötekiler arasından çeker çekmez? Daha küçük, daha okunaksız yazmış. Altta, köşede, geri dön, geri dön. Geri dönülemez. Ne kadar istenirse istenilsin geri dönülemez. Mektupları size vereceğim. Romanın devamını yazarsınız. Hayır, teşekkür ederim. Acı dolu mektuplar. Bende bir deste mektubu var. İmkansız istekler yapışıp kalır belleğe. Bir kez daha yazmak. Onca yaşamışlık, gönül yaraları, endişeler, toplumsal çalkantılar ortasında yılgılara yenik düştü düşecek, ihtilaller, darbeler, idamlar, her yazıyı bir kez daha yazmak. Her yazı bir kez daha yazılmalı. Derken Halil Vedat, onlar çok yaşadılar ve hayatta mihnetler. Hayatta, korkuyordu, şimdi sahiden buruşturdu. Çoktan yazılmış, yayımlanmış, yıldızı sönmüş, yıldızı hiç parlamamış roman. Bir kez daha yazarsam bu kez kurtulabilirim. Yaşantılar avcumun içinden kayıp gitmez. Roman sahicilik kazanabilir. Ama Halil Vedat'ı kurtaramam. Bir kez daha yazmayacağını, devamını yazamayacağını biliyor artık. Hangi roman bir canına kıymışı kurtarabilir? Bir roman yazmıştı, ölmüş bir adamı anlatmak istemişti. Buruşturduğu kağıtları saklayamayacağını da biliyor. Çocuk odasındaki küçük dolap. Çocuk odası, oyuncak odası. Oyuncak odası vişne bahçesindeydi. Evi, vişne bahçesini satmak için ayrılıp gittikleri Rusya'ya geri gelirler. Uşak içeride kalır, yaşlı. Neydi adı? Bir zamanlar ezbere bilirdi Çehov oyunlarını. Bir zamanlar gençti. Çocuk odası oyuncaklarla doludur. Senin çocuk odan olmadı. Eski püskü oyuncakların, kulağı kopuk, tüyleri dökülmüş ayı, rayda kendi kendine giden lokomotif. O zamanlar her şey yepyeniydi. Geçen yüzyılın ortalarında tren, vagonlar, ikide birde kırılan, sırçaları renk renk jelatinleri yitip giden çiçek dürbünleri, sonsuz şekilleriyle. Sanki birer birer geçiyordu şekiller. Çiçek dürbününü azıcık salladınız mı yenisi, birbiri ardınca aynı şekli bir daha göremeyerek. Resim defteri, mum boyalar, gelincik tarlası. Çocukluğun duyarlılığı erir, gençlik çekip gider, duygu kütlüğü kalır geriye. Kağıt parçalarına acımak unutulur. Oysa bu gece, hele şimdi, şu erken ilkbahar dakikası, şu duyarlılık. Merdivenleri çıkıyordu, basamakları. İkinci kata gelir gelmez 5 numaranın kapısına yaklaşan ayak sesleri içeriden terlikli. Nur Hanım gözünü deliğe dayayacak. Yukarıya kim çıkıyor bu saatte? Yalnız mı değil mi? Çatı katında oturan yazar, eskiden muharrir, Edip denirdi. Merdiveni korkarak, sinirlenerek çıkıyordu. Gözetlendiğini biliyor, Nur Hanım'dan nefret ediyor. Bazen durur, kapının önünde dikilir, ışık sönünceye kadar beklerdi. İyice görsün şişko cadaloz. Şişko cadaloz geri çekilir, delikte ışık pırıltısı belirirdi. Şimdi iki kat daha çıkacak. Nur Hanım'ı ne zaman özlemeye başladı? Sonra özlemek nedir ki? Bir insanı özlemek, yurdu özlemek, bir anı önlemek. Çocukluğun geri dönülemeyecek yurdu ve insanları vardır. Çocukluk özlenmezken onlar özlenebilir. Vapurla önünden geçerken küçük su plajında kabinlerin boyandığını gördüler. Yaza hazırlık. Beyaza boyanıyordu kabinler. Bozkumlar, mavi deniz. 40'ı aşkın yıl sonra o an yine ne küçük su plajı kalmış ne beyaz kabinler. Ama o an yerli yerinde. Vapur iskelede kaldı, çayıra doğru yürüdüler. Tersine dönmüş şemsiyeleriyle gelincikler kıpkırmızıydı. Baykıs öğretmen, bu piknik gününün resmini yapacaksınız diyordu. Eğildi, gelincikler kopardı. Terez için gelinciklerin resmini yaptı, piknik gününü artık anımsıyordu. Mütareke senelerinde geçen sevişme sahnesine bir kadın, elbette genç, elbette çok dişi, daha ilave edeceğin yerde gelinciklerle uğraşıyorsun dedi. İki kadını birden becerebilen erkek birinden çıkarıyor, öbürüne sokuyordu. Okurlar kapıştılar, her şey kirlendi. Terez gelincikleri gizlice öptü. Daha Nisan ortasındayken yaz gecesi kadar ılıktı hava, pencere açıktı. Hiç esinti olmadığından sigara dumanı ağır ağır süzülüyor, yayılıyor, boşlukta çok ağır dalgalanıyor, bir türlü çökmüyordu. Geri döndüler, her şey bittikten sonra hepsi geri döndüler. Dinledi. Bende dayıma yazılmış mektupları var. Hiç aklıma gelmezdi romanı okuyup. Evet, romanınızı okuduktan sonra sizi aramak istedim. Vedat yıllarca... Böyle yıllar geçtikten sonra sanki o... Halil Vedat arıyormuş gibi. Belki, kim bilir. Sesler kesildi. Kendi sesi ve Gülderen Hanım'ın sesi. Halil Vedat babasına da mektuplar yazmıştı. Annesine, anneciğim, babacığım. Şimdi telefondaki kadın, Gülderen Hanım, bir başkasına yazılmış mektuplardan söz açıyordu. Halil Vedat yazmıştı. Vedat boyuna mektuplar yazmıştı. Bu öykü için o telefon. Yıllar önce edilmişti. Yıllarca bekledi. Gülderen Hanım'la ilk görüşmesi mektupları saklamıştı. Aslında her şeyi saklıyormuş. Telefon ediyor, sakladığı mektupları haber veriyordu. Bu öyküye girebilmek, bu öyküyü yazdırmak için bekleyip durdu. Mektuplar, telefon. Ses, tını, sözcükler kayboldu ama telefon bekledi. Henüz yazmıyor ki öyküyü, tasarlamaya kurmaya çalışıyor. Yazar notlarını tasfiye etmeye karar vermişken yeni bir öykünün, beklenmedik öykünün çağrışımlarına kapılmıştır. Her şey çok tuhaftı. Gülderen Hanım diye bir insanın varlığından haberi yoktu. Belki de hiç olmayacaktı. Romandan sonra Gülderen Hanım aradı. Romandaki Halil Vedat, Gülderen Hanım'a mektuplardaki Halil Vedat'ı hatırlatmıştı. Gülderen Hanım'la konuştular. Bir gizem gibi. Halil Vedat'ın çocuk odası var mıydı? Gözlerini kapadı. Bir kadeh bir şey içse, vodka, viski, soda. Yalnızken, tek başınayken içmezdi ayrılıktan önce. Büyük ayrılıklarla birlikte şimdi içiyor. Basılı sayfaları gözünün önüne getirmeye çalıştı. Yazdığı, yayınlanmış, sönmüş roman. Sona doğru, odalar bölümü sona doğru. Halil Vedat'ın müzik odasını hatırlıyordu. Vişne bahçesindeki yaşlı uşak değil, neydi adı? Yaşlı Fräulein, piyano hocası ve müzik odası da Nişantaşı'ndaki evdeydi. Fräulein von Katte, Halil Vedat'a piyano ve Almanca öğretiyordu. Tiran'daki son oda, otel odası mı? Galiba elçilikteki oda, intihar odası. Bu roman ne kadar eskilerde kaldı? Onu yazarken neler hissetmişti? Her romanın bir yazış, bir de yazılış öyküsü vardır. Yazdıklarımız yazılmıştır ama yazarken yaşadıklarımız, duygular, başımızdan geçenler çoğu kez yazılmaz kala kalır. Tiran'daki son odayı inceden inceye kuramamış, çarçabuk geçiştirmek istemişti bir iki paragraf. Oda elçilikteydi ama otel odasından farksızdı. Bazen otel odaları o kadar yalnız ve yabancı. Yenişehir'deki evde okuma odası vardı. Halil Vedat romanlar okuyordu. Sen Halil Vedat'ın Eylül'ü ya da Nur Baba'yı okuyup okumadığını kurmuştun. Halit Ziya Bey, Tiran'da elçilikteki odayı düşünüyordu. Sonra acı dinmezken, asla dinmeyecekken o odada şimdi kim kalıyor? Vedat'ın son döşeğinde kim bilir kim? Halit Ziya böyle düşünüyordu. Durdurmaya çalıştı, okuduklarının anılarını, yazdığı şeyleri durduramıyordu. Başka odalar geçiyor, çocuk odası bir türlü anımsanmıyor. Halil Vedat ölümü düşünmemişti herhalde. Başlangıçta canına kıymayı aklından bile geçirmemişti. Yükselmeyi bekliyordu, umutlar içindeydi. Romandaki genç adam bir kez daha yazsa, 100 kez daha yazsa yaşatamayacak. Vedat'ın çocuk odası, oyuncak odası yoktu. Öyle görünüyor. Büyük adada sanki cibinlikli, tüller, pirinç kaylola. Mektuplar, Halil Vedat peşimi niye bırakmıyor? İçini çekti. Bloknot yaprağındaki yazıyı gördü. Sırlarını paylaşabileceğin kimse kalmaz. Pus, bellisizlik. Niçin yazdığını, kime yazdığını bilmiyordu. Birine kızmış, öfkelenmiş, gelişi güzel çiziktirmiş olabilir. Ayrılıklar çıka gelince herkese küskün, sarhoşken karaladığı tümceler. Dışa vuramadığımız, söze dökemediğimiz o şeylerden. Ne? Biri. Sırlar aslında yazmadıklarımızdır. Yazamadığımız o kadar çok şey var ki her defasında aldanır, yeniden yazmaya koyulurdu. Belki de Halil Vedat'ın sırları, Gülderen Hanım öyle dememiş miydi? Mektupları okuyunca çözeceksiniz. Yazısı eğri büğrüydü, çarpılıp devrilmiş. Gündüzün yazdıkları okunaklı olurdu. Araya kaygı, üzünç girmeden. Fakat artık ne zaman yazarsa yazsın, okunaksız el yazısı. İçkili gece, gece mi gündüz mü bilinemez. Bir zaman diliminde çiziktirilmiş, önemsenmiş, saklamıştı. Masa lambasının üçgen aydınlığında duruyor, kendisi de bir sır olup çıkıyordu beyaz bloknot yaprağı. Köşe Palas 5 numaradaki Nur Hanım, ''Tefrikanızı okuyorum, neden bu kadar acıklı şeyler yazıyorsunuz? Yazık değil mi size evladım?'' diyor.